Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber dün birebir deneme fırsatı bulduğumuz HTC'nin yeni amiral gemisi U11'i konuşacağız. Hem de aslında herhalde Türkiye'de ilk deneyen de sen oldun Erdi.
Evet, Türkiye'de ilk deneyen biz olduk. Gerçekten önemli deneyimdi çünkü HTC'nin aslında uzun süredir merakla beklediğimiz yeni nesil akıllı telefonu. Buradaki merak oluşturan temel unsurlardan birisi de biliyorsun son birkaç yıldır HTC beklediğini bulamadı piyasaya çıkardığı telefonlarla ama U11 modeline çok uzun süredir ciddi yatırım yaptığı uzun süredir speküle ediliyordu, konuşuluyordu. Dolayısıyla ayrıca anlam ve öneme sahip bir telefon olması da bizim için daha dikkat çekici bir unsur. Çünkü bu sene HTC aynı zamanda akıllı telefon dünyasındaki 20. yılını kutluyor. Dolayısıyla onlar için dönemin de ayrı bir önemi var. O açıdan da ne kadar rekabetçi bir telefon olduğunu yakından görmek istedik ve gördük de aslında.
Hemen bir teknik özellik tablosu görüntüleyelim ki bundan sonra konuşacaklarımız biraz daha deneyimlerimiz ve tasarım üstüne olsun. Şimdi teknik özelliklere baktığımızda telefon bir amiral gemisinden ne bekleniyorsa hepsine sahip.
Evet, 5.5 inç ekranımız var Mesut. Zaten ekranda ayrıca kendi içerisinde konuşuyoruz. 2560x1440 çözünürlükte. Performans tarafında Snapdragon 835 işlemci var. Yani bugün Android telefonlarda piyasada bulunabilecek en hızlı işlemciye sahip olduğunu görüyoruz. 4 GB RAM ve 64 GB depolama var. Depolamayı microSD hafıza kartıyla arttırabilmek mümkün. Aynı zamanda bu telefon 6 GB RAM ve 128 GB'lık bir versiyon daha var ama Türkiye'ye gelmeyecek. Dünyada yine belli başlı ülkelere bazı diğer firmaların yaptığı gibi gidecek. Ana kamerası 12 megapiksel, ön kamerası 16 megapiksel. Android 7.1.1 üzerinde HTC'nin en güncel sensör yüzüyle çalışıyor ve pil tarafında da 3000 mAh'lik bir pille geliyor.
Şimdi telefonun ilk olarak tasarımıyla başlayalım, sonra kullanımıyla ilgili detaylara ve performansına geçelim. Şimdi telefon HTC'nin şu ana kadar ürettiği en farklı telefon diyemeyiz. Aslında U Ultra'nın bütün izlerini taşıyor. Özellikle arka taraf U Ultra ile beraber aynı çizgilerden yapılmış.
Şimdi telefonun selefine bakıldığı zaman HTC son selefi. Ama aslına bakılırsa Türkiye'ye gelmediği için pek çok kişinin belki bilmediği ya da Türkiye'ye gelmediği için çok fazla ilgilenmediği iki telefon daha var HTC'nin. Bu senenin başına duyuyoruz. Birincisi U Ultra, diğeri de U Play modellerim. Bu iki telefonun HTC açısından önemli de şu, yeni bir tasarım diline geçiş yaptılar ki HTC 11, HTC 10'un devamı gibi görünse de aslında U serisi telefonların bir yeni temsilcisi olarak düşünmek gerekiyor. Zaten ismi de HTC 11 değil, bazıları karıştırıyorlar. HTC U11 diye geçiyor. Nedir bu? Ondan farklı olarak artık telefon arka tarafı metal değil, cam bir materyalle işlenmiş durumda ki burada camın ayrı bir önemi var. Çünkü HTC'nin dediğine göre çok karmaşık ve zorlu bir üretim süreci gerektiren bir cam yapı kullanılıyor burada. Temel unsurlardan birisi de şu. Boyayı camın üzerine kaplamak yerine camın direkt boyayı direkt camın içerisine entegre ederek o 3 boyutlu görüntü efektini sağlamışlar. Aynı zamanda ara katmanlarda farklı mineraller kullanarak örneğin güneş ışığı çarptığı zaman o 3 boyutlu ışık oyun etkisini de elde etmeyi başarmışlar bu tasarımda.
Şimdi zaten HTC'nin lansmanını eğer izlerseniz ki canlı yayın yaptılar ama canlı yayının tekrarını yine sitelerinden, YouTube kanallarından izleyebiliyorsunuz. Orada şuna vurgu yapıyorlar. Bu kavisli bir cam diyor ama iki taraftan veya dört taraftan değil. Her yerden kavisli mesela.
Şimdi şöyle bir durum söz konusu orada. Telefonu hem önde hem de arkadan bakıldığı zaman sonuçta önde cam, arka tarafta cam ve arada bir metal çerçeve, iskelet taşıyıcı çerçeve olduğunu görmekteyiz. Her tarafta simetrik olduğunu görüyoruz. Önden, arkadan, yanından, kenarlardan nereden bakarsan bak simetrik. Çünkü tasarım oluşturulurken 3 boyutlu tasarım efektiyle birlikte HTC telefonun mümkün olduğu kadar akıcı olmasını istemiş. Yani nasıl anlatabilir? Şöyle demek belki doğru olabilir. Elinize bir parça alıyorsunuz. Bu yekpare işlenmiş parça gibi. Neresinden tutarsanız tutun herhangi bir böyle bir çıkıntı, dokunuş hissiyatını bozacak bir unsur olmadan bir telefon ortaya çıkarmışlar. İşte onu yapabilmek adına da telefonu kenarlardan bükmüşler ve her taraftan akıcı etkiyi sağlayabilmişler.
Şimdi güzel bir olay var tasarımda. Nedir? Kapasitif butonlar ön taraftan ayrılmamış. Yani bir parmak izi okuyucumuz, geri tuşumuz ve çoklu pencereleri oluşturabildiğimiz bir çoklu ortam tuşumuz mevcut. Ama burada bir şey var herhalde. Üst ve alt kısımdaki çerçeveler birazcık kalın kalmıştı. Artık amiral gemi dediğimizde ekran kas oranında daha yenilikçi şeyler bekliyor
insanlar. Yani telefonun tasarım konusunda arka taraf ne kadar güzelse ki çok güzel bir görüntüsü var arka tarafın ki kendi özel renkler o ışık oyunları çok telefonun hoş görünmesini sağlamış. Ön tarafta bir o kadar geride kalmış. Çünkü ekran kas oranının 171.5 seviyesinde aşağı yukarı ama bugün işte Samsung'un, LG'nin, Xiaomi'nin iddialı telefonlarına bakıldığı zaman artık ekran kas oranına çok radikal seviyelere ulaşıldığını görmekteyiz. Bence bu tasarım anlayışı 2017'nin üst seviye telefonunda görmemiz gereken ya da görmeyi hak ettiğimiz tasarım anlayışı değil. Burada HTC'nin A9'la başlayan ve daha sonrasında devam eden o özellikle parmak izi okuyucunun bunun alt kısmındaki kalın çerçeve gerçekten telefonun tüm ahenginin bir miktar geriye gitmesine sebep olmuş ki bu bence telefonun zaten en zayıf halkası. Yani neyi kullanırken beğenmedin dersen telefonun ön tasarımını beğenmedim.
Şimdi U11 dediğimizde aslında telefonun en çok konuşulacak, belki de telefonu satın alanlarında en çok kullanıcı özelliklerden bir tanesi, telefonu sağdan ve soldan sıkıştırdığınızda, basınç uyguladığınızda çeşitli fonksiyonları devreye sokabiliyor olmanız. Mesela denklenşör buton olarak çerçeveyi kullanabiliyorsunuz. Evet. Ya da çerçeveye sıkıştırdığınızda asistanı çalıştırabiliyorsunuz gibi. Nasıl çalışıyordu bu özellik?
Ya şimdi ben ilk elime aldığımda tabii ister istemez farklı bir deneyim. Çünkü biz akıllı telefon kullanımı genelde neye alışık? İşte butonlara basma ya da çoklu parmak deneyimiyle ekranı kullanmaya, kaydırmaya ya da sağdan sola çekmeye alışmıştık. Ama şimdi istiyor ki ben telefon kullanım deneyimini başka bir boyut kazandırıyorum ve siz telefonu sıktıkça telefondan farklı tepkiler alabileceksiniz diyor. Sonuçta kenarlar, telefonun sağ ve sol kenarları dışarıdan göründüğü zaman normal bir telefon kenarından farklı değil ama basınca duyarlı. Siz ne kadar basarsanız o kadar etki alabiliyorsunuz ki o basınç seviyesiyle ilgili olarak da yazılımsal bir ayarlama imkanı tanıyor HTC bize. Burada farklı durumlar söz konusu. Kısa bastığınız zaman kamerayı başlatıp direkt deklanşör butonu olarak kullanabiliyorsun. Ya da uzun bastığınız zaman örneğin arka taraftaki flaşı el feneri gibi kullanabiliyorsun mesela. Ya da arıza edersen telefonu kenardan sıkıp farklı uygulamaların devreye girmesini sağlayabiliyorsun. İlk birkaç denemede biraz yadırgadım. Çünkü alışık olduğumuzun dışında bir deneyimdi ama sonra alışmaya başlıyorsun ve şunu görüyorsun. Sonucunda 5.5 inç boyutunda ve 169 gram ağırlığında bir telefondan bahsediyoruz. Kenarlardan sıkarak telefonu kullanma bu telefonu tek elle kullanımda da avantaj sağlayan bir noktaya taşımış. Bir miktar deneyimden sonra insanların seveceği bir özellik olacağını tahmin ediyorum. Ben herhalde şahsen beğendim ve rahatça kullandım.
Edge ekranlardan daha kullanışlı geldi bana. Çünkü Edge ekranlar evet vardı. Ekranın kavislerine çeşitli fonksiyonlar katabiliyorduk ama pek kullanışlı değillerdi. Biraz şova yönelik kalmıştı. Bir telefona şu anda alışık olmadığımız bir şekilde eklenen özellikler içinde bana en kullanılabilir olarak geldi.
Ya sonuçta telefonu avucumuzun içine tutuyoruz. Burada sıkma eylemini gerçekleştirmek için illa telefonu avucumuzun içine tutmanıza gerek yok. Parmaklarla da kenarlarda bastırarak bu eylemi geçirebiliyorsunuz. Şu an tabii ki sınırsız bir kullanım zenginliği sağlamıyor. Burada desteklenmesi gerek uygulamaların. Zaman içerisinde telefonu kurabileceğiniz herhangi bir uygulamanın ya da herhangi bir özelliğinde bu işlev altına toplanmasıyla beraber bence daha keyifli olacaktır diye düşünüyorum.
Şimdi Snapdragon 835 üstüne çok konuşmaya gerek olmadığı için ben direkt buradan kameralara geçmek istiyorum. Ön tarafta 16 megapiksel, arka tarafta evet. 12 megapiksel var diyoruz. Ben biraz önden konuşacağım herhalde ön kameradan. Hı-hı. Çünkü arka kameralar aslında belli bir seviyeyi aştılar. Ön kamerada çektiğim bir fotoğraf şu an ekranlara geliyor. Aynen. Detay seviyesinde görüyorlar. Şu anda birçok telefonun arka kamerası bu detay seviyesine erişemez. Değil. Mükemmel bir ön kamera var burada.
Ön kamerası gerçekten ben şu ana kadar kullandığım en iyi ön kamera. Çünkü zaten birincisi 16 megapiksel çözünürlüğünde ve detaylara hakimiyet noktasında daha iyi bir kamerayı ben o tarafta kullanmadım. Aynı zamanda hem dinamik aralık hem de renk üretimi olarak da çok kabiliyetli bir kamera olduğunu görmekteyiz. Ben farklı ışık koşullarında hem direkt güneş ışığı altında hem de biraz daha nispeten karanlık ortamlarda denemeye çalıştım ve ön kamerası gerçekten muazzam. Dediğinde de sonuna kadar haklısın. Kimi telefonun arka kamerasına çok daha başarılı bir ön kamerası var. Burada beni üzen detay şu oldu. HTC One'la kıyasladığımız zaman ön kamerada otofokus ve optik görüntü sabitleme yok bu defa. Ama işte orada bir tercihte bulunmuşlar. Yüksek çözünürlük daha fazla detay özelliğine verirken bunları da gözden çıkarmak zorunda kalmışlar gibi görünüyor. Eğer 16 megapikselli otofokus ve OIS özelliğine verselerdi zaten bugün çok çok daha başka şeylerden konuşuyor olurdu.
Evet, bazı fotoğrafları ön kamerayla çekerdik herhalde.
Belki ön kamerayla çekerdin açıkçası ama dediğim gibi ön kamerası şu an işte biz Galaxy S8 ailesini kullandık. İşte LG G6'yı kullandık. Zaten iPhone'ları biliyoruz, iPhone 7 tarafını. Şu an öyle zannediyorum ki zaten piyasaya çıktığı zaman kullananlar da bize hak verecektir. Daha iyi bir ön kamera ben başka bir telefonda açıkçası şimdiye kadar görmedim.
Arka kamerayla da bir 4K video izledim çektiğin. Ya tamam fotoğraflarıydı ama 4K videosu da muazzam.
Şimdi arka kamera 12 megapiksel çözünürlüğünde. Piksellerin boyutuna bakıldığı zaman 1.4 mikron. Yani HTC onun pikselleri kıyaslandığında pikseller bir miktar küçüm olduğunu görmekteyiz. Ama burada özellikle ışık kazancını arttırabilmek adına f1.7 diyaframa geçmişler. Örneğin HTC One'da f1.8 diyafram kullanılıyordu ve aynı zamanda yazılımsal algoritmalarda da ciddi değişiklikler yapmışlar. Ortaya çıkan sonuç gerçekten muazzam. Zaten DxOMark'tan 90 puan aldığını söylüyor HTC ki şu an en yüksek seviyeyi evet. temsil ediyor. Ben kullanım süren boyunca çektiğim fotoğraflardan ve videolardan gerçekten büyük keyif aldım. S8, S8 Plus'tan daha iyidir ya da daha kötüdür demek için hakikaten çok farklı koşullarda sürekli aynı anda telefonları kullanmak ve bilgisayar ekranına bakmak gerekiyor.
Elimize ulaştı. Ne yaparız onu?
Onu yaparız zaten. İlk izlenim olarak hani diğer telefonları kullandığım için söylüyorum. Onlardan en azından şunu söyleyebilirim. Onlardan aşağı kalır yönü yok. Gerçekten HTC 10 ve HTC'nin daha önceki telefonlarla kıyasladığımız zaman kamera tarafında siyahla biraz kadar fark var. Çok ciddi mesai harcandığı belli Mesut.
HTC 10'a baktığımızda herhalde HTC 10'un en çok akılda kalan özelliği neydi dersen büyük ihtimalle kulaklığı ve ses çıkış gücü olacaktır. Hı-hı. Yani insanlar telefonun performansından, tasarımdan ziyade hep ses çıkışını, kulaklığını konuştular. Ki HTC de o tarafa oldukça fazla yatırım yapmıştı. Aynen. U11'de de sese yine özel çalışıldığını ve piyasada hiçbir telefonda görmediğimiz bazı özelliklere sahip olduğunu şimdi görüyoruz.
U11'de ses konusu hakikaten ayrı bir dünya. Şöyle ki dinleme, aynı zamanda kulaklık deneyimi, aynı zamanda ses kayıt özellikleri diğer telefonlarda olmayan bazı yeteneklere sahip. Nedir bunlar? Önce kayıt tarafıyla başlayalım. HTC özellikle video kaydı için işte 3 boyutlu video kayıt ya da 360 derece video kayıt gibi bir takım yeni özelliklerden bahsediyor. Bunların arka tarafında da telefonun sahibi olduğu ve telefonun etrafında dizilmiş olan 4 tane mikrofonu gösterebiliriz. Nedir bunlar? Her yönden sürekli ses kaydı yapıyorlar ve bu sayede gerçek dünya koşullarını birebir ses kaydıyla yansıttığını söylüyor HTC tarafı. Ve aynı zamanda örneğin video kaydı esnasında şurada 4-5 kişi konuşuyoruz diyelim. Ben sana zoom yaptığım zaman arka tarafta algoritmaları çalıştırarak senin sesinin seviyesini yükseltiyor ve ister istemez o çoklu ortamda da mümkün olduğu kadar sesin kaynağına odaklanılmasını sağlıyor. Zaten görüntü tarafında 4 kaydı 30 kare saniyeydi, şunlardı bunlardı diyoruz. Üstünde ses konusunda da bir katma değer sağlandığı zaman, çünkü video demek sadece görüntü değil, ses konusunda muazzam olması lazım. Çok farklı bir deneyim yaşanıyor. Ha bu arada bu 3 boyut etkisini, 360 derece etkisini de en iyi kulaklıkla yaşayacağımızı söylemem gerekiyor. Ben hoparlörden tabii gürültülü bir ortamdaydım ama kulaklıkla fark etmek daha kolay, onu söyleyebilirim. Buna ek olarak tabii ki zaten yine 24.192 kHz yüksek tanımlı ses kaydında telefon gerçekleştirebiliyor. Hoparlör tarafında bir gelişim var. Boom Sound'ı da geliştirmişler. İşte biliyorsun telefonun üst tarafında tweet özelliği gören, evet, hoparlör. Alt tarafta da yine woofer özelliği gören hoparlör vardı. Hoparlör tarafında mimariyi değiştirmişler. İşte manyetik sürücü tarafında da devreleri geliştirdiklerini söylüyorlar. Zaten HTC 10 ve HTC U11'den yana getirdiğin zaman ki ben getirme şansı yakaladım. Ses farkını çok net bir şekilde görüyorsun. Özellikle U11'de ses daha zengin, daha doyurucu ve ses seviyesi daha yüksek. Ki HTC'nin ortalaması zaten de sektör için referans kabul edilen noktalardan bir tanesiydi. Dinleme konusunda da çok keyifli bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Asıl sürpriz kulaklık tarafında. Şimdi 3.5 mm'le kulaklık bağlantımız bu telefonda artık yok. Tip C üzerinden takacağız ama kutu içerisinden bir adaptör çekecek, onu da söyleyelim. HTC'nin U11 ile beraber vereceği kulaklık aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Zaten HTC'nin biliyorsun son dönemde kulaklıklara karşı ayrı bir ilgisi vardı. Değişik kulaklıklar deniyordu. Bu tip C'den taktığımız kulaklık da hakikaten çevresel gürültüyü, profesyonel o para yüksek meblağlar ödediğimiz kulaklıklara yakın seviyede azaltarak senin sadece dinlemek istediğin kaynağa yoğunlaşmanı sağlayabiliyor ki ben denedim ve çok beğendim açıkçası.
Şimdi arkadaşlar, aktif gürültü engelleme teknolojisi telefonlarda yeni değil. Sony Xperia serisinde çok uzun bir, evet, zamandır bu teknolojiye sahip ama Sony'yi HTC'den ayıran bir nokta var. HTC kulaklığı telefonla birlikte verirken Sony de ekstra para ödeyip bu özelliği destekleyen telefon uyumlu bir kulaklık satın almanız gerekiyordu. Buna dezavantajı şuydu. Kulaklık, evet, telefona taktığınız aktif gürültü engelleyici özelliği bulunuyordu ama kulaklığa gidip başka bir telefona taktığınızda bu özelliğinden yararlanamıyordunuz. Yani ayrıca bir aksesuar satın alıyorsunuz ama sadece Xperia telefonunuza bağımlı kalıyordu. Burada yine tamam HTC telefonunuza bağımlı bir aksesuardan bahsediyoruz ama telefonla beraber geldiği için bir kayıp söz konusu değil. Verdiğim paranın içinde zaten.
Aynen, ve hani biz şu ana kadar işte 2017'nin üst seviye telefonlarının kutu içinden çıkan kulaklıkları büyük oranda denemiş durumdayız. Öyle zannediyorum ki en iyi kutu içi kulaklık, yani kutu içinden çıkan kulaklık bu olacak ki bunu söyleyebilirim. Bunun dışında tabii yazılımsal bazı yine yenilikler söz konusu. Android 7.1.1 üzerinde Sense'in çalıştığını söylemiştik. Ama HTC son dönemde biliyorsun kendi uygulamalarını çıkartarak ağırlıklı olarak Google'un uygulamalarını...
Benim çok eleştirdiğim bir noktaydı bu.
Tabii yani bazı uygulamalar gerçekten... Bazen gereksiz uygulamalar olabiliyor ama mesela video player, gelişmiş video player gibi galeri, bazıları, hani galeri gibi uygulamalar çok öneme sahip olabiliyor ama avantajlı taraftan bakıldığın zaman da çok daha ferah ve çok daha akıllı çalışan bir arayüze kalanmış durumda. Son, özellikle Ultra ile beraber başlayan HTC'nin Companion adında verdiği yeni bir yazılım paketi var. Bu aslında kullanıcısını takip eden ve ona göre arka tarafta algoritma çalışır, tavsiyelerde bulunan bir uygulama. Onun da son versiyonu HTC U11 ile beraber geliyor. Nedir bu? Senin telefon alışkanlıklarını takip ediyor ve pil durumunu gözlemleyerek mesela sana diyor ki senin toplantın olduğunu fark ettim diyor. Ya telefonu şarj et ya da powerbank götür gibisinden bir uyarıda bulunabiliyor. Ya da işte senin rezervasyonlarına göre sana farklı tavsiyelerde bulunabiliyor. Hava durumuna göre
biraz daha asistan havasına kavuşmuş herhalde.
Kavuşmuş durumda. Orada ekstra bir artı daha var. Her ne kadar Türkiye'de çalışmasa bile bu telefon destekleyen ülkelerde Google Asistan ve Amazon Alexa kurulu olarak geliyor. Dolayısıyla ağırlıklı olarak Amerika pazarında bu telefonu alan kullanıcılar işte Amazon Alexa'ya sahip ekosistem içerisinde sesli kontrolü kullanabilecekler. Ya da Google Asistan'ın da sesli kontrol yeteneklerinden istifade edebilecekler.
Ama şunu da belirtmek lazım. Şimdi ses özellikleriyle ön plana çıkan, kamera özellikleriyle ön plana çıkan bir telefonda ne bekliyorsunuz? Çok gelişmiş bir video oynatıcı, çok gelişmiş bir galeri uygulaması ve müzik çalar bekliyorsunuz. HTC'nin zaten çok iyi bir galeri uygulaması, çok iyi bir müzik çaları ve video oynatıcısı vardı. Gittiler bunları çıkarttılar. Dünyanın en büyük hatasını yaptılar. Telefonu aldıktan sonra kullanıcının o Google uygulamana mahkum bırakılması, ki Google uygulamaları yetenek olarak bazı gelişmiş yeteneklere sahip olan arayüz olarak en iğrenç uygulamalar.
Arayüzler çok kötü ama sonra Google'un tüm servise entegre olduğu için hayat kurtarıcı da bazı özellikleri var.
Öyle olabiliyor. Bence burada bir geri adım atsalardı ve U11 ile beraber yazılım paketini geliştirselerdi daha iyi olabilirdi.
Ben de aynı fikirdeyim ama bu tercih meselesi. Sonuçta Google tarafı da biliyorsun Samsung tarafında ciddi bir hafifleme durumu oldu. Orada sanıyorum ki Google'un da öyle bir isteği var. Android tarafında yekpare bir video çalar, müzik çalar gibi olsun gibisinden ama sonucunda basit kalıyor biraz. Özellikle gelişmiş özelliklerle kıyasladığımız zaman.
Şimdi 835 ve 4 GB bellek diyoruz. Zaten arayüz hafifti. Yani bir önceki işlemcilerde de çok iyi çalışıyordu. Nasıl telefonun performansı?
Birkaç test sonucu paylaşabilirim buradan. Şunu da söylemekte fayda var. Sonucunda bu piyasaya çıkacak final versiyon yazılıma sahip değildi bu cihaz ama örneğin Antutu testinden 170 bin puan aldığını söyleyebilirim. Geekbench 4'ün de çok çekirdek performansından 6400 küsur puanlar almıştı. Yani şunu söylemek gerekiyor. Zaten Snapdragon 835 olduğu için 3 aşağı 5 yukarı her telefon benzer performans verecek. Eğer telefon tasarımında çok radikal kötü bir tercihte bulunulmadıysa. Ben üstüne üstlük biraz da vaktim olduğu için biraz farklı bir şey deneyeyim dedim. Aldım telefonu bir de buzluğa attım orada. Biraz soğuttuktan sonra farklı acaba performans senaryoları ortaya çıkabilir mi diye. 5 dakika buzlukta beklettim. Soğuk bir telefonu aldım. Tekrar baştan başlattım ve Geekbench 4'lü önde yine aynı skoru aldım. Yani zaten optimize bir şekilde maksimum performansı veriyor telefon.
Güneşli bir havada balkondasın. Burada çektiğim videolardan görebiliyoruz. Telefonda dış çekimleri mevcut. Ekran nasıldı performansı?
Şimdi bu telefonda ekran olarak Super LCD 5 var. 2560x1440 olduğunu söylemiştik. HTC Super LCD 5'i ilk defa kullanmıyor. Super LCD teknolojisi HTC'nin uzun süredir telefonlarında kullandığı bir teknoloji ve sen de bayağı bir telefon kullandın. Evet. Bu panel teknolojisinin belli avantajları var, belli handikapları da var. En büyük avantajı şu, açık hava kullanımında mümkün mertebe kullanıcısını tatmin edebilecek performansı sunuyor. Burada da ekran iyi optimize olmuş durumda. 2017 model Samsung'la kıyasladığımızda o sıcaklık ve doygunluk konusunda bir miktar sanki geriden geliyor gibi görünüyor ama bu telefonu alan ve kullanan bir kullanıcı aman benim telefonumun ekranı diğerinden biraz daha kötüymüş demez çünkü zaten kendi içerisinde çok iyi bir ekranı var.
HTC onun renk gamutu üstünde ayrıca duruyorlardı. O11'de de renk gamutu kısmında bir geliştirme görecek miyiz?
Biraz ayarlanmış ve zaten kullanıcıya da ayarlar kısmı ekran üzerinde ekranın sıcaklık profilinde zaten oynama esnekliği sağlanmış durumda. Benim burada tek endişem biliyorsun Daydream'de Google'un VR konsept çerçevesinde orada bir AMOLED ekranın ön plana çıkma durumu söz konusu. Hani ben böyle bir telefon aldıktan sonra mutlaka VR'a girerim. Daydream işte orada burada kullandığım tarzında yaklaşacak kullanıcılar için belki bir miktar handikaplı olabilir.
Ama bak ben deneyimlerim için şunu söyleyeyim. Ben neredeyse arkadaşlar elime bütün telefonlar geçti. AMOLED ekranın en iyisini de gördük Note 7 ile beraber. LCD ekranın da en iyisini gördük. AMOLED ekranın en kralı şu anda teknolojik olarak en kral AMOLED ekran VR'da LCD'nin tırnağı olamaz. Net söyleyeyim. Özellikle beyaz bir yere falan bakıyorsanız hiçbir şey göremiyorsunuz pikselden ve renk şeyinden başka, karışımlarından başka. LCD VR için daha iyi. Ama neden AMOLED'i istiyorlar? AMOLED'in tepki süresi daha iyi.
Evet, tepki süresi
yani
daha iyi.
Yani orada da tepki süresi kısmına daha iyi ama görsel
Google'un
olarak...
Google'un kafaya taktığı konu zaten.
Evet, orada görsel olarak kesinlikle şey tırnağı alamaz ve telefonda eğer VR deneyeceksek... Burada zaten yarım saatlik, 45 dakikalık deneyimlerden bahsetmiyoruz. Yok, ben LCD'yi kişisel olarak tercih ederim. Benim şu ana kadar en iyi aldığım deneyim de mesela G4'tedir. Onu da biliyorsun ekranın özel bir teknolojiydi. Quantum Dot denen teknoloji kullanmışlardı o tarafta. Mükemmel bir performans.
Gerçekten
var.
Öyle.
U11'i denemedik.
iPhone'lar da mesela fena değil orada.
Fena değil, onların çözünürlüğü düşük kalıyor.
Çözünürlüğü düşük kalıyor aynen. Bakalım belki yeni iPhone'da onların da bir VR
sürpriz görebiliriz.
Konusunda farklı sürprizler olabilir. Tabi buraya kadar aslında telefon ekranını beğendik onu söyleyeyim. Ses konusunda zaten muazzam. Performans zaten Snapdragon 835. Kamera konusunda çok radikal bir gelişim evet. Var zaten.
İşte HTC kamak, son noktayı koydu
son noktayı
kendi
koymuş.
İçinde.
Aynen. Ön kamera konusu zaten çok iyi. Bir de tabii pil performansı önemli. Şimdi bu telefonda 3000 mAh pil var. Aşağı yukarı işte 169 gram ağırlığında olan 7.9 mm kalınlığa sahip bir telefon düşündüğümüz zaman 5.5 inç. Pil hacim olarak biraz küçük oluyor. Yani ben 3000 mAh değil de hani 3300-3500 mAh sanki
3500 cuk oturmuş.
Cuk oturmuş gibi geldi benim için de. Tabii arka tarafta yine yazılım pil yönetimi kısmıyla ilgili bazı optimizasyonlar yapmışlar. Ben işte birkaç saat geçirdim telefonla. Oradaki pil tüketim grafiğinden anladığım kadarıyla ki zaten benzer testleri diğer telefonlarda yaptığım için kendi içerisinde bir metodoloji yaratmaya çalıştım. Hani muhtemelen bizim gibi adamların kullanımda bir günü tamamlar. Orada sıkıntı yaratmaz ama artık biz 2 günleri, 2,5 günleri konuşmaya başladığımız bir dünyada bu telefonda 3500 mAh'ler sanki sesli, kameraydı, işte arka tasarımı gibi şeyleri düşündüğümüz zaman o güzel tabloyu daha iyi pekiştirebilirmiş gibime geldi.
Evet ama genel olarak şunu söyleyebilirim ben kendim yorumlayacak olursam eğer. Şimdi HTC biz M7 ile beraber kitleler tarafından kabul edilen ve amiral gemi üreticisi olarak görünen bir firma olarak hani
duyduk. Aslında dizayn serisi falan da çok başarılıydı. One X'ler çok
öyleydi ama geniş kitleler M7'yle. Geniş kitleler M7'yle tanındılar ve M8 ile beraber de cep telefonu sektörüne sürekli yenilik peşinde koşan ve fark yaratan firma olarak tanımladık. Bu ne yazık ki M9 ve aslında HTC onda da bir sürü yenilik olmasına rağmen pek kendini parlatamadı. Yani orada hep bir acaba falan vardı. U11 ile beraber sanki bu sahaya tekrar geri dönmüş gibi görünüyor ve bu sene şansları var.
Şimdi telefonu sıkarak kullanma deneyimi yeni bir deneyim. Geniş kitleler belki bunu kabul göstermeyecekler. Belki de gösterecekler ama firmanın yeni bir şeyler denediği açık. Çünkü bizim daha önce deneyim ettiğimiz, tecrübe ettiğimiz bir özellik değil. Yanlardan sıkarak telefonu farklı kullanma özellikleri kazandırma. Birincisi bu yeniliği denediği için zaten tebrik etmek gerekiyor. İkincisi paket olarak telefona bakıldığı zaman ses konusu çok iyi. Kulaklık çok iyi. Ekran gerçekten başarılı. İşlemci zaten sınıfındaki en iyi işlemciyi kullanmışlar. Telefon tasarımı ön taraf kötü olmakla birlikte arka taraf özellikle ters koyduğunuz zaman oldukça güzel görünüyor. Kutu içeriğinde aktif gürültü engelleme özelliğine sahip kulaklık olduğunu düşünüyorum. Paket olarak çok iyi paket gibi görünüyor. Ve bugün Android telefon dünyasındaki üst segment cihazlara bakıldığı zaman HTC ilk defa aslında kendisine yer bulabilecek şansa sahip olduğunu görmekteyiz. Telefon zaten çok iyiydi. Android telefon dünyasına da genel gidişata bakıldığında işte örneğin Samsung tarafında sanki artık Note 8'de konsantre olmuş gibi görünüyor. LG G6 güzel bir telefon ama donanım olarak 2017'nin tam donanımını karşılayabilen yeteneklere sahip değil. Huawei P10 iyi bir telefon ama o marka olarak henüz geniş kitlelerin hazır olduğu ya da aşina olduğu marka değil. Bir Sony Xperia XZ Premium var. Onun durumunu çıktığı zaman göreceğiz ama HTC U11 doğru fiyatla doğru zamanlamayla gerçekten selefine göre çok daha iyi bir noktalara gidebilir. Yeter ki fiyat ve zamanlama doğru ayarlanabilsin.
Ama şu da bir gerçek. Ön taraftan da G6 olsaydı bu telefon yılın en iyi telefonu derdik.
Çok iyi bir telefon olurdu. Tasarım kozuyla göreceği bir kavram. Biz bazen çerçeveleri eleştirdiğimiz zaman, XZ Premium'da eleştiri getirdiğimiz zaman bazı dostlar işte biz o tasarımı seviyoruz diyorlar. Belki bu tasarımı da kendi içerisinde sevenler olacaktır ama işte Galaxy S8'lerin Infinite Display'de sonsuz ekranı, işte LG G6'nın o radikal ekran kasa oranını düşündüğümüz zaman onlara benzer bir tasarımla ön taraf şekillenseydi eğer, işte ses diyorsun en iyisi, kamera, evet. Ön kamera diyorsun muazzam çıkıyor, arka kamera diyorsun rakiplerinden farkı yok. Tasarım da bir de öyle olsaydı ki ben telefonun arka tasarımını gerçekten çok beğendim. Bugün HTC için acaba hisse değeri ne kadar yükselecek diye konuşuyor olurduk.
Evet, muhtemelen. Gerçekten de öyle olurdu. Bu videomuzda arkadaşlar Türkiye'de ilk defa denediğimizi düşündüğümüz değil mi? HTC ekibi dışında bir de biz denemiş olduk.
Basın tarafını ilk biz denemiş olduk.
U11 ile ilgili deneyimlerimizi paylaştık. Daha geniş detaylı incelememizi tabii ki telefon elimize ulaştığında göreceksiniz.
Şeyi söyleyelim, Haziran ayı içerisinde Türkiye'de piyasaya çıkacak. Fiyat konusunda benim bir tahminim var ama şimdi tabii doların durumuyla şuydu bu etkenler değişebilir.
Söylüyoruz, sonra bir sorumluluk altına giriyoruz. Girelim. Kullanıcılarımız yazsınlar kaç lira istediklerini.
Ama G6 seviyesinde fiyat beklemesinler. Snapdragon 835'li 2017 model telefonlar neyse 3 aşağı 5 yukarı fiyat bandına oturacaktır diye tahmin ediyorum.
Evet, bu videomuzda da işte görüşlerimizi sizlerle beraber paylaşmış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.
Hoşçakalın.